Sevgili dinleyicilerimiz, Yeni Zelanda'da Türkiye saatiyle sabah erken saatlerde yaşanan, haberi bize öyle ulaşan terör saldırısı üzerine yaptığımız canlı yayına devam ediyoruz. Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. 49 kişi hayatını kaybetti. 48 kişinin yaralandığı duyuruldu. 4 kişi gözaltına alındı. Böyle bir haber var. Saldırganlardan birinin 70 sayfalık bir manifesto yayımladığı ve burada Türkleri de hedef aldığı, saldırı sırasında müzik dinlediği, sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı görüntülerde basına yansıdı. Bu korkunç olayla ilgili yaptığımız canlı yayına devam ediyoruz. Biraz önce de sizden ufak bir müsaade isterken duyurusunu yaptığımız gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel stüdyomuzda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
programımıza.
Teşekkür ederim.
Evet, çok üzücü, tüyler ürpertici bir olayla karşı karşıyayız. İslamofobinin vücut bulduğu bir saldırı gerçekleşti. Hem de kutsal bir mekana gerçekleşti saldırı. Sizinle biraz konuya İslam'ın penceresinden bakmak istiyoruz. Günümüzün modern ırkçılığıyla İslamofobiyi değerlendirirsek neler çıkar ortaya?
Aslında tabii bu aslında bir mescide, bir ibadethaneye yapılmış bir saldırı gibi gözüküyor ama zemininde bir parça ırkçılığın da, hatta ciddi anlamda ırkçılığın olduğu, sizin de demin bahsettiğiniz gibi silahlarının üzerine yazdığı mesajlardan da anlaşılıyor. Türkiye'yi hedef gösteren, Türk tarihindeki olaylara gönderme yapan bazı mesajları var. Dolayısıyla bir yönüyle de ırkçı ve bu ırkçılığın zemininde de Türklükle İslamiyet'i özdeşleştirmiş olması gibi bir yönü de var. Öyle bir şey de çağrıştırıyor. Belki özellikle bunun altını da çizmek için o mesajları oraya yazdı. Yani İslamofobi dediğimizde genel olarak hani bir ideoloji, bir düşünce, bir fikir anlaşılıyor gibi. Ama artık günümüzde maalesef bu bir düşünceyi, bir düşünce suçunu aştı ve insanlara yönelen terör haline dönüştü. Onu da aştı. Maalesef bugün de çok üzücü bir örneğini yaşadığımız şekilde bir mabede yöneldi. Hatta evet. Ben işte olduğum için çok yakın takip edemedim ama iki mescit,
iki cami
evet, olduğuyla ilgili haberler de var. Bu tabii onun bir yönüyle de bir organize bir iş olduğunu evet, da gösteren bir şey. Dolayısıyla yani bireysel bir şey değil, sadece bir kişinin hastalıklı bir düşüncesi değil. Bu ciddi bir ırkçılık. Dinimizde ırkçılığın hiçbir çeşidine onay vermiyor. Peygamber Efendimiz'in ifadelerine dönecek olursak şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz: kim ırkçılık propagandası yaparak veya ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Burada aslında cahiliyenin ölümü derken, cahiliye ehli birinden bahsederken, hani Peygamber Efendimiz'den önceki dönemi sadece anlamıyoruz biz. O düşüncelerde olan, kendi çıkarları için kardeşlerine, annesine, babasına da kıyabilen bir yapıdan bahsediyoruz. Yoksa hani sadece İslam öncesi o zaman birimi değil. Günümüzde de cahiliye toplumu var. Dolayısıyla hani biz de zaman zaman Diyanet olarak mücadele ettiğimiz, dini istismar eden terör örgütleri var. Onlardan bahsederken de onları da bir, işte onların bayrağı altında, onların söylemi altında toplanıp insanlara zarar veren herkes Peygamber Efendimiz'in bu ifadesini muhatabı aynı zamanda. Bir başka hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz ırkçılığa çağıran bizden değildir diyor. Yani ırkçılık üzerine bina edilmiş hiçbir söylemi kabul etmiyor. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir. Ne kadar altı çizilmiş ısrarla. Dolayısıyla İslamofobi de dahil olmak üzere dinimiz hiçbir ırkçılığa, hiçbir şiddete onay vermiyor. Yani ne yazık ki İslamofobinin şöyle bir yönü de var. Müslümanları bir tehdit, bir tehlike olarak tanıtma çabasında. Bundan dolayı bir takım insanlar içlerinde öfkelerini biriktiriyorlar ve böyle hadiseler oluyor. Yani şunu söylüyor İslamofobi düşüncesini savunan insanlar, İslam tehlikedir, İslam terördür, İslam şiddettir. Halbuki bizim dinimiz hiçbir zaman şiddetten yana olmamış, şiddete onay vermemiştir. Biraz önce Yusuf Bey konuşmasında bir parça temas etti. Peygamber Efendimiz kendi zamanında çevresindeki ülkelerin liderlerini İslam'a davet ederken de her zaman onlara güzel sözle muhatap olmuş, onlara barış ifadeleri ile göndermiştir mektuplarını. Onlara İslam'ı kabul ettiklerinde huzura ereceklerinin altını çizmiştir. Yoksa herhangi bir tehdit, bir şiddet, bir terörü çağrıştıracak hiçbir ifade yoktur Peygamber Efendimiz'in sözlerinde. Çünkü İslam dinde zorlama yoktur. Ayet-i kerimede net bir şekilde ifade edilmiştir. Bunu ifade eder. Ve Peygamber Efendimiz'in uygulamaları da buna yöneliktir. Gene ayet-i kerimede Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e şöyle de diye buyuruyor. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Tabii ki bir Müslüman olarak bizim görevimiz Peygamber Efendimiz gibi en doğru olduğuna inandığımız şeyi tebliğ etmek, anlatmak başka insanlara. Ama bunu anlatırken de gene de yumuşak bir sözle anlatmamız gerekiyor. Daha önceki peygamberlerden bahsedecek olursak, Hazreti Musa ile kardeşi Harun Firavun'un yanına dini anlatmaya giderken Allah-u Teala onlara güzel sözle, yumuşak sözle muhatap olun, dini güzel sözlerle anlatın diyor. Yani bırakın bir terörü, bir şiddeti, dini anlatırken de bizim hedefimiz, bizim yolumuz, yöntemimiz güzel söz olmak zorunda. Dolayısıyla yani İslamofobik bakışlar İslam'ı ötekileştirip şiddet dini olarak gösterdiği anda diğer tarafın sanki ona karşı mücadele etme, onu yok etme hakkı varmış gibi bir bakış açısı sunuyor. Ve bu bir takım insanların zihinlerinde özellikle hani hastalıklı yapılarda, bu tabii bu yapıyı değerlendirmek benim alanımın dışında ama ilaki böyle insanlar var, bunun davranışlarından da onları görüyoruz. Onlar da yaptıkları şeyi haklı gösterme noktasına kadar gidebiliyor. Böyle bir tehlikesi var yani bugün yaşadığımız şeylerin örnekleri gibi.
Peki siz biraz değindiniz. İslam'ın şiddete bakışını biraz daha açarsak, çünkü İslam'ın bir barış dini olduğunu biliyoruz. Ne çıkar ortaya?
Şimdi demin de ifade ettiğim gibi İslam'ın hedefi, zaten İslam kelimesinin aslı barıştan olan bir kökten gelen bir kelime. Biz hani selam derken de o da aynı kökten, selam verirken, selam kelimesini kullanırken karşıdaki insana diyoruz ki benden sana zarar gelmez. Ben sana selam vererek girdim ve barış teklif ediyorum. Bir el uzatmadır kelime kökü olarak. İslam da aynı kökten gelmiştir. Ve insanlar arasında her zaman huzuru, güvenliği, kendi dindaşları arasında da, başka dinlere mensup insanlarla olan ilişkilerde de bunu uygulamış, tavsiye etmiştir. Bırakın barış anlarını, savaş anında bile Peygamber Efendimiz savaşa katılan insanlara tembihlerde bulunmuştur. Mabetlere, çocuklara, kadınlara, ekili tarlalara, mahsullere dokunulmaması gerektiği konusunda. Yani mabetler zaten dokunulmaz alanlardır. Nasıl oradaki cami dokunulmazsa, bizim ülkemizdeki bir kilise, bir sinagog da aynı şekilde dokunulmazdır. Dolayısıyla savaş alanı mabetler değildir. Savaş ancak ne zaman gerekir İslam'da? Sizin inancınıza, değerinize, toprağınıza herhangi bir saldırı varsa ancak o zaman savaşılabilir. ayet-i kerimede bir insanı öldüren insanlığı öldürmüş gibidir. Yani tek bir insanı öldürmek bile yasaklanmıştır. Ancak ne zaman bir saldırı varsa o zaman savunma amaçlı bazı tedbirler alınabilir.
Peki, evet. Bir de ibadethanelere bakışı İslam'ın, diğer dinlere bakışı, biraz da ondan bahsedelim.
Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde orada farklı dinlerden insanlar vardı. Yahudiler vardı, putperestler vardı, Hristiyanlar vardı. Onlarla Medine Anlaşması yapıldı ve bu anlaşma gereği herkes kendi dinini, kendi kuralları içinde yaşama özgürlüğüne sahipti ve anlaşmalarda mesela herhangi bir suç işleyene karşı uygulanacak cezada o kendi dininin kuralları neyi gerektiriyorsa o şekilde yapılması konuşuldu, söz verildi. Ve hiç kimse kimsenin ibadet alanına müdahil olmadı. Dolayısıyla burada da İslam'ın barış dini olduğunun da en güzel örnekleriydi. Birlikte yaşayabilme, aynı topluluk içinde, aynı şehir içinde. Aslında hani şimdi farklı bir ülke, Müslümanlığın yaşanmadığı bir ülke orası, belki resmi din olarak İslam yok ama orada bir caminin olması aslında bir uluslararası bir sözleşmeyi de ifade ediyor.
O açıdan da bir dokunulmazlığı tabii var, öyle dokunulmazlığı değil mi? İbadethaneleri.
Uluslararası bazı kurallar var. Bu kurallarda herkes kendi ibadethanesini yapma, bu ibadethanelerde gönül huzuru içinde ibadet etme hakkına da sahip. Dolayısıyla bu yapılan davranış sadece Müslümanlığa değil, hukuka da bir saldırı aslında. Dolayısıyla burada ciddi bir problem var. Ama bu şöyle bir problemi daha getirebilir beraberinde. Bu konuda da Müslümanların uyanık olması, temkinli olması lazım. Bazen hani böyle kötü olaylar, böyle bugün yaşadığımız gibi olaylar insanları tahrik edici bir özelliği de var. Mesela bizim ülkemizde çok farklı dinlere mensup insanlar da var. Biz Osmanlı döneminde de onlar hiç dinlerine dokunulmadı, ibadethanelerine dokunulmadı ve gönül huzuru içinde yaşadılar. Günümüzde de aynı şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Burada ben şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Müslümanlar hiçbir tahrike kapılıp yanlış yapmamalılar. Karşı tarafın yanlış yapıyor olması bizim yanlış yapmamızı da gerektirmez. Bu konuda tam tersi biz örnek olmalıyız. Yani onlar yanlış yapsa bile biz dinimizin gereğini yerine getirmeli ve doğru davranmalıyız, ahlaklı davranmalıyız. Onlara örnek olmalıyız. İslam'ın şiddetle bir arada olmadığının altını çizmeliyiz. Sonuçta Türkiye'deki ibadethaneler de demin bahsettiğimiz gibi uluslararası hukukun güvencesi altındadır. Bir sözleşmedir bu. Ve sözleşmelere uyulması konusunda da Peygamber Efendimizin çok ciddi uyarıları vardır. Onlara da riayet etmek bir Müslüman olarak hepimizin görevidir. Soğukkanlı olmak, tahriklere kapılmamak. Bunlar da bize düşen bir Müslüman olarak, bir insan olarak sorumluluklardır.
Evet, hele de Cuma günü bizim için son derece kutsal olan bir günde yaşadığımız bütün acıya, üzüntüye rağmen sükunetimizi korumak
diyorsunuz. Gerekiyor. Öyle tabii değil ki. Mi? Evet. Çünkü İslam barış dinidir. Aynı inanca sahip olmaları şart değildir insanların bir arada yaşaması için. İslam'ı kabul ettiğinde bazı sorumlulukları vardır ama İslam'ı kabul edene kadar ayet-i kerimede ifade edildiği gibi senin dinin sana, benim dinim bana prensibi geçer. Dinde zorlama yoktur ve insanlar inandıkları gibi yaşama konusunda da özgürdürler ve onlarla yapılmış sözleşmeye de bizim bir Müslüman olarak uymamız gerekir. Burada Hudeybiye Anlaşması aslında bunun çok güzel bir örneği. Peygamber Efendimiz hac yapmak üzere Medine'de yaşıyor malum, hicret ettiği için. Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Büyük bir grupla yola çıkıyorlar. Kurbanları hazırlanmış. Orada ihrama girecekler. Hac ibadetini yapıp dönecekler. Ama tam Hudeybiye'ye geldikleri anda Mekke'de yaşayan müşrikler Peygamber Efendimiz'in ve hac etmek için onunla birlikte giden Medinelileri, Müslümanları engelliyorlar. Oradan öteye geçemiyor. Müslümanlar burada bazen tepki gösterebiliyorlar ama Peygamber Efendimiz müşriklerin liderleriyle oturup konuşup bir anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşmada Müslümanların Mekke'ye girmeden tekrar dönmelerine ve aralarında mesela Hristiyan olmuşsa biri, geri müşrik olmuşsa o iade edilecek Mekkelilere. Ama Mekkelilerden birisi, müşriklerden birisi Müslüman olmuşsa Müslümanlar onu kabul etmeyecek. Görüntü olarak sanki böyle Müslümanların aleyhine gibi bir anlaşma gözüküyor. Ama Peygamber Efendimiz bunun uzun vadede faydalarını öngörebiliyor. Ve oradaki Müslümanları ikna edip geri dönmelerini sağlıyor. Sonrasında bu anlaşmanın ihlalini sebep olabilecek bazı olaylar oluyor. Ama Peygamber Efendimiz kesinlikle bu ihlallerin olmasına izin vermiyor. Ve uzun vadede ciddi bir savaş olmadan Mekke fethediliyor. Dolayısıyla anlaşmalara uyulması konusunda da Peygamber Efendimiz'in ciddi bir hatırlatması var. Ve burada Muaviye'nin yaşadığı bir olay var. Muaviye sözleşmesini ihlal edecek şekilde bir savaşa çıkıyor. Sahabelerin içinden birisi Peygamber Efendimiz'in bu sözlerini hatırlatıyor. Eğer diyor bir sözleşme yapılmışsa o sözleşmenin şartları yerine getirilir. Karşı taraf bozmadıkça ahit yerine getirilir. Bunun üzerine Muaviye atından iniyor. Sen doğru söyledin diyor ve o savaşa çıkmaktan vazgeçiyor. Yani burada bir sözleşme var. Uluslararası bir sözleşme var. Bizim ülkemizde yaşayan farklı dinlere mensup, farklı ırka, farklı milliyete mensup insanlar da var. Türk vatandaşlarımız da var. Onların ibadethaneleri de nasıl bizim camilerimiz güvence altındaysa onların da ibadethaneleri aynı güvenlik içinde olmalı. Aynı huzur içinde onlar da ibadetlerini edebilmeleri gerekir. Başkalarının yanlış yapması bizim yanlış yapmamızı da mazur göstermez. Bu konuda da hepimizin dikkatli olmaya, sükunet içinde davranmaya ihtiyacımız var.
Evet, özellikle böyle bir olayın yaşandığı bir günde son derece sağduyulu olmakta fayda var. Biraz da İslam'ın diğer dinlere karşı hoşgörüsüne baktığımızda neler çıkar ortaya?
Aslında tabii şimdi ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle ifade buyuruyor. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, yani Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil ile bütün diğer peygamberlere, Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Bakara suresi 136. ayet-i kerimede Allah-u Teala böyle ifade buyuruyor. Tabii yani biz diğer dinlerin peygamberlerinin hepsine inanıyoruz. Zaten bizim imanın şartlarını da sayarken, peygamberleri sayarken, evet, Hazreti Musa da bizim peygamberimiz, Hazreti İsa da bizim peygamberimiz. Diğer dinlerin peygamberleri de aslında aynı zamanda bizim de peygamberimiz. Biz o dinlerin ilk indirildiği anda İslam dini olduğunu temelinde buna inanıyoruz. Şöyle bir inancımız da var tabii ki. O dinlerin zaman içinde tahrif edildiğini düşündüğümüz için İslam'ın son dini olduğunu kabul ediyoruz. Ama ne şekliyle olursa olsun gerek peygamberi olan bir din, gerekse uzak doğuda olan veya farklı coğrafyalarda olan dine mensup insanlar o dinlerini yaşama özgürlüğüne sahipler. Peygamber Efendimiz şöyle ifade buyuruyor. Sen diyor başkalarının inandığı varlığa, onların tanrılarına küfredersen, onlar da senin Allah'ına küfreder. Sen bundan sorumlusun. Yani karşı tarafı tahrik edip onun kutsalına dokunmak, aynı şekilde onun da bizim kutsalımıza dokunmasına, zarar vermesine bir anlamda zemin hazırlamak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu konuda da bizim ciddi anlamda sorumluluğumuz var. Tabii ki biz en doğru ve en son din olduğuna hiçbir tereddütsüz inandığımız İslam'la herkesin şereflenmesini, dünyadaki herkesin barış içinde Müslüman olarak yaşamasını temenni ederiz. Bunun için üstümüze düşen bir görev de var. Tebliğ görevi peygamberlerin öncelikli görevleridir ama bir Müslüman olarak hepimizin de böyle bir sorumluluğu var. Çünkü biz birer Müslüman olarak insanları yanlıştan uzaklaştırma, doğru güzel şeyleri anlatma sorumluluğuna da sahibiz. Bunu da yapabiliriz. Bunda engel bir durum yok. Ama bunu yaparken bizim söyleyeceğimiz şeyler işte Hazreti Musa'nın Firavun'a söyleyeceği üslupta olmalı en azından. Güzellikle olmalı, yumuşak üslupla olmalı ki etkili olsun. Ayet-i Kerime'de Peygamber Efendimiz'e şöyle hitap ediliyor. Eğer sen sert, kaba, haşin bir yapıda olsaydın bugün etrafında çok fazla insan olmazdı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in çok kısa sürede o kadar insana ulaşması, onların Müslüman olmasını sağlaması Peygamber Efendimiz'in üslubunun hoşluğundan, yumuşak olmasındandı. Zaten öyle ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Mümin leyin ve müleyindir. Yani ne demek? Kendisiyle güzel geçinilen, yumuşak mizaçlı olan, güzel ahlaklı olandır. Hatta Peygamber Efendimiz kendi geliş sebebini anlatırken ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Yani bizim hedefimiz tebliğ etmek. Bu tebliğin de en güzel metodu hayatımızda uygulamak. Yani biz gerçek bir Müslüman gibi İslam'ın gerektirdiği şekilde yaşadığımız zaman zaten davranışımız bir davet olur. Ayet-i Kerime'de Peygamber Efendimiz'e ifade edildiği gibi biz sertleştiğimizde, kırıp döktüğümüzde hiç kimse bizim yanımızda olmaz. Dolayısıyla bizim diğer dinlere bakışımız da bu çerçevede olmalıdır.
Peki, şimdi telefon hattımızda Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin bulunuyor. Kendisine bir merhaba diyelim. Merhaba efendim.
Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok üzücü ve tüyler ürpertici bir olayla karşı karşıyayız.
Maalesef.
Son bilgiler sizde. Bize neler aktaracaksınız?
Öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz.
Olabildiğince kısa konuşacağım çünkü sürekli olarak temas halindeyiz. Gerek makamlarla gerek gelen bilgileri derlememiz gerekiyor. Son bilgiler şu yönde. Bu sabah saatlerinde aldığımız ilk haberlerin ardından ölü sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef tırmandı ve arttı. Bugün Yeni Zelanda saatiyle 7 sularında Başbakan Jacinda Ardern'ın yaptığı açıklamaya göre 40 kişi hayatını kaybetmişti. Fakat daha sonra bu sayı daha da arttı. 49 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini aldık. Ve 20 civarında da ağır yaralı olduğu bilgisini aldık. Toplam 48 yaralıdan bahsediliyor. 4 kişi gözaltına alınmış vaziyette. Gerek istihbarat birimleri gerek polis birimlerinin çalışmaları şu an için sürüyor.
Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sanıyorum Türk vatandaşlarından evet, hayatını kaybeden kimse yok ama yaralılar olduğu.
Şu aşamada yok. Sabahki yapılan çeşitli yayınlarda da şu an için diyerek altını çizerek ifade etmiştim. Fakat daha sonra yaralı olan bazı vatandaşlarımızdan bilgi almaya başladık. Şu anda teyit edilmiş olan iki vatandaşımızın yakın olduğunu öğrendik. Tekrar ediyorum, teyit edilmiş olan iki vatandaşımız var. Bunlardan birincisiyle şu an için isimlerini açıklamam doğru olmayacaktır. Ancak vatandaşlarımızdan birisiyle bizzat ben de görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. İkinci vatandaşımızdan da az evvel bir 10 dakika kadar önce haber aldık. Kendisinin de hayati tehlikesinin bulunmadığını fakat yaralı olduğunu, bir operasyon geçirdiğini öğrendik. Bir operasyon daha geçirecekmiş kendisi.
Evet.
Bu bilgileri aldık. Fakat dediğim gibi ülke tarihinde bu gerçekleşen en büyük terör saldırısı ve bütün ülke şokta şu anda. Dolayısıyla çelişkili bilgiler de mevcut. Zaten Başbakan Jacinda Ardern'in yaptığı açıklamada da şunun altı önemli çizildi. Pek çok bilgi kirliliği var, birbiriyle çelişen bilgiler var. Bunlara itibar etmeyin ve bunları yaymayın. En doğru bilgileri devlet kaynakları açıklayacaktır uyarısında bulundu.
Evet, peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz size. Sağ olun.
Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Hoşça çok kalın. Teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin hattımızdaydı. Olayla ilgili sıcak bilgileri aktardı bize. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel stüdyomuzda konuğumuz. Kendisiyle sohbete devam ediyoruz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ırkçılığa ilişkin hadisleri var. Biraz da ona değinelim bu aşamada.
Biraz önce de bahsetmiştik. Peygamber Efendimiz ırkçılığı kesin bir dille yasaklıyor. İnsanların birbirlerini ırk temelinde değerlendirmelerini kesinlikle bize yasaklıyor. Çünkü şöyle bir hadise oluyor. Sahabe efendilerimizden birisi.
Evet. Sizden bir müsaade isteyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te halka hitap ediyor. Onu dinliyoruz, sonra devam edeceğiz.
Ve 49 kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların dışında 3 tane de Türk var, onlar da yaralı. Ben bir tanesine ulaştım, kendisiyle görüştüm. Cumhurbaşkanıyla da görüştüm. Şimdi bir de bu alçak, bu katil bildiri yayınlamış. Bu bildiride tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor. Neymiş? Boğaz'ın batısına geçmeyecekmişiz. Yani Avrupa yakasına. Yoksa ne olurmuş? İstanbul'a gelip hepimizi öldürür. Bizleri topraklarımızdan sürer. Ayasofya'yı minarelerden kurtarırlarmış. Bu ifadeler kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesidir. Biz işte bunun için şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımıza, onların okunduğu camilerimize, minarelerimize, istiklalimizin sembolü olan bayrağımıza böylesine sıkı sıkıya sarılıyoruz. Ve hey gafil, önce şunu bil, şunu bil. Ben niye girdim içeri biliyorsunuz değil mi? Ziya Gökalp'in meşhur şiiri vardı. Ve bu kitaplara girmişti. Orada ne vardı? Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez. Gökler, yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa, biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu, Manazgirt'ten ta Çanakkale, imanın geçilmez kalesine kadar bizi zaferden zafere koşturan işte o iman birliğidir. Sen hangi milletle konuşuyorsun ya? Neyi konuşuyorsun? Senin her yerin bomba olsa ne yazar ya? Sen orada ibadette olan o masum Müslümanları buldun. Elinde silahlarla gittin onları taradın. Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak, sen kolayı seçtin. Birileri de hala bizim ezan ve bayrak hassasiyetimizi kendince küçümsemeye veya çarpıtmaya çalışıyor. İşte ben bu okuduklarımdan dolayı hapse girdim. Nerede? Türkiye'de. Ama siz ne yaptınız? Muhtar bile olamaz dediklerinde aldınız bu evladınızı, hem başbakan yaptınız hem de cumhurbaşkanı yaptınız. Şimdi İstanbul'a da ne diyor bu? Bu ahlaksız. İstanbul'a ne diyor? Kardeşlerim, İstanbul'a diyor ki Konstantinopol. Ayasofya'yı yeniden camiye çevireceklermiş. Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez. Etmeyeceğiz. Evet Allah. Çıkmış İsrail'in başında bir tane şu anda soyguncu var ya, yargılanan var ya, her türlü yolsuzluktan yargılanan bir başbakanları var ya, onun oğlu da tweet atıyor. Bu tweette ne diyor? İstanbul Bizans'ın başkenti bir Hristiyan şehridir. Türk işgaliyle karşı karşıyadır. Ve ahlaksız. Siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Siz 1938'de 48'de neredeydiniz? Şimdi ise neredesiniz? O Filistinli kardeşlerimiz neredeydi? Şimdi onlar nerede? İşgal ettiniz. Elinizdeki o güçle onları bulundukları yerlerden hep kovdunuz. Ve geçenlerde söyledim, yine söylüyorum. 7 yaşındaki çocuktan tut, kadınlara, yaşlılara varıncaya kadar 10 bine yakın Filistinli kardeşlerimizi bunlar İsrail cezaevlerinde mahkum ettiler. Hala orada mahkumlar. Onun için diyorum ki Netanyahu zalimdir. Eğer dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir. Bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir. Ha bunları söylüyoruz diye rahatsız olanlar varsa kusura bakmasınlar. Onlar varsın, rahatsız olsunlar. Biz gerçekleri söyleyeceğiz. Buradan Yeni Zelanda'da şehit edilen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dünya Müslümanlarına başsağlığı diliyorum. Rabbimiz bize ne diyor? Üzülmeyin. Mahzun olmayın. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. İnanıyoruz ve üstünüz. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz. Ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun, günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz. Yeni Zelanda'da, Filistin'de, Myanmar'da katledilen masum Müslümanlara hangi hassasiyeti gösteriyorsak diğer insanlara da aynı şekilde yaklaşacağız. Gücünü zulümden ve sömürüden değil, imandan, vicdandan, ahlaktan, adaletten alan dirayetimizle dünyayı değiştireceğiz. Çünkü İslam budur. İnsanlık budur. Bizi biz olmaktan çıkartmaya çalışanlara sözümüzü de sandıkta söyleyeceğiz. Antep 31 Mart'ta İslam ve Türkiye düşmanlarına mesajımızı vermeye hazır mıyız?
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te halka hitap ediyor. Bu konuşmayı aktardık size. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel stüdyomuzda konuğumuz. Peygamberimizin ırkçılığa, savaşlara yönelik hadislerini sormuştuk. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istediklerinizi alalım, bitirelim sohbetimizi.
Tabii ki. İslamofobi aslında büyük bir sürecin sadece görünen bir yüzü. Hiçbir zaman uluslararası siyasetten, ekonomiden, çıkar ilişkilerinden bağımsız bir olgu değil. Aslında bugün İslamofobiya sebebiyle tehdit altında olan da sadece İslam ya da Müslümanlar değil. Tehdit altında olan uzlaşı kültürü, birlikte yaşama ahlakı ve hukuku, tehdit altında olan bireysel özgürlükler, temel insan hakları tüm insanlığın da geleceğidir. O zaman İslamofobiyi aşmak, bu yersiz, anlamsız korkudan kurtulmak için de başta biz Müslümanlar olmak üzere herkese de ciddi sorumluluklar düşüyor.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
İnşallah,
için.
İnşallah başka programlarda daha güzel konular konuşuruz.
İnşallah.
Bu bütün düzeni alt üst eden, bütün programları da değiştiren bir şey oluyor. Maalesef hayatımızı da bu anlamda olumsuz etkiliyor.
Gerçekten öyle. Bir daha böyle üzücü olaylar yaşamamak dileğiyle çok teşekkürler. Sağ olun.
Rica ederim.